Ayrım 33.
Sayfa 382. Bir gün gözlerini yumup parmaklarıyla genç adamın dirseğini sıkıştırarak, sanki o söylediği aralarında çoktan kararlaştırılmış ve başka türlü karar vermesi imkansızmış gibi bir tavırla, "Eh dostum, artık yarın gidiyoruz," demişti. "Yarın gidiyoruz. Sana arabamda yer ayırdım. Çok memnunum. Burada bütün önemli işlerimizi bitirdik. Zaten benim çoktan yola çıkmam gerekiyordu. İşte şansölyeden haber geldi. Senin için ona rica etmiştim. Kor diplomatiğe girdin. Kameryünker oldun. Artık diplomasi yolu sana açıldı." Bu sözleri söyleyen sesin yorgun ama güvenli ifadesine rağmen o kadar zamandır mesleğini düşünen Pierre az kalsın itiraz edecekti. Ama Prens Vasili ancak mecbur olduğu zaman kullandığı o itiraz edilmesine imkan vermeyen kalın mırıltılı sesiyle sözünü kesti. "Ama azizim, bunu kendim için, kendi vicdanım için yaptım. Bu yüzden bana teşekkür etmene ihtiyaç yok. Hiç kimse hiçbir zaman fazla sevildiği için şikayet etmemiştir. Sonra sen serbestsin, istersen yarın vazgeç. Hem orada Petersburg'da her şeyi kendi gözünle görürsün. Zaten çoktandır bu korkunç anılardan uzaklaşman gerekiyor." Prens Vasili içini çekti. "İşte böyle azizim. Benim uşağım senin arabanla gitsin. Ha evet, az kalsın unutuyordum," diye ekledi. "Biliyorsun Monşer, merhumla aramızda bazı hesaplar vardı. Ben Rizan'dakilerden bir şeyler aldım. Onlar bende kalsın. Senin ihtiyacın yok. Sonra seninle hesaplaşırız." Prens Vasili'nin Rizan'dakilerden dediği, toprağa bağlı köylülerin verdikleri birkaç bin rublelik gelirdi. Petersburg'da da Moskova'da olduğu gibi Pierre'i onu seven, ona şefkat gösteren insanlar çevirdi. Prens Vasili'nin kendisine verdiği mevki, daha doğrusu ona kazandırdığı ünvanı, çünkü hiçbir iş görmüyordu, bir türlü geri çeviremedi. Tanışmalar, davetler, sosyete temasları o kadar çoktu ki Pierre Moskova'da olduğundan daha çok sarhoşluk, telaş ve hep yaklaşan ama bir türlü gerçekleşemeyen bir mutluluk duyuyordu. Eski bekarlık çevresinden birçok kişi Petersburg'da değildi. Muhafız alayı sefere çıkmıştı. Dolohov'un rütbesi indirilmişti. Anatol taşrada, orduda, Prens Andrei ise sınır dışındaydı. Bu yüzden Pierre gecelerini eskiden çok sevdiği gibi geçiremiyor, saygı duyduğu, kendisinden daha büyük arkadaşıyla ara sıra dostça sohbet edip içini boşaltamıyordu. Bütün vakti ziyafetlerde, balolarda ve en çok Prens Vasili'nin evinde prensin eşi, şişman yaşlı prensesle kızı güzel Elen'in yanında geçiyordu. Anna Pavlovna Scherer'de ötekiler gibi herkesin ona başka türlü bakmaya başladığını, ona karşı tavırlarını değiştirdiğini belli ediyordu. Pierre eskiden Anna Pavlovna'nın yanındayken her söylediğinin ayıp, yakışık almaz ve gereksiz olduğunu hissederdi. Zihninde tasarı halindeyken ona pek akıllıca görünen sözlerin bile kendisi onları yüksek sesle söyler söylemez budalaca bir ifade kazandığını, Hippolyte'in ise aksine en aptalca sözlerinin sevimli, akıllıca sözler haline geldiğini sezerdi. Şimdi ise ne söylese hepsi şarman oluveriyordu. Hoş. Gerçi Anna Pavlovna ona bunu söylemiyordu ama Pierre onun bunu söylemek için can attığını ve ancak alçak gönüllüğüne saygı beslediği için kendini tuttuğunu görüyordu. 1805-1806 kışının başında Pierre Anna Pavlovna'dan her zamanki gibi pembe bir davetiye almıştı. Davetiyeye şu cümle eklenmişti: "Evimde bakmaya doyulmayan güzel Elen'i bulacaksınız." Pierre davetinin orasını okurken ilk kez kendisiyle Elen arasında başka insanların da kabul ettikleri bir ilişki kurulmuş olduğunu hissetti ve bu düşünce sanki üzerine taşıyamayacağı bir sorumluluk yükleniyormuş gibi onu hem korkuttu hem de sanki kendisine eğlenceli bir teklif yapılmış gibi hoşuna gitti. Anna Pavlovna'nın suvarisi birincisinden farksızdı. Yalnız bu sefer Anna Pavlovna'nın konuklarına sunduğu yenilik Mortemar değil, Berlin'den gelen ve İmparator Aleksandra'nın Potsdam'da bulunuşu sırasında olup bitenlerle iki yüce dostun orada insanlığın düşmanına karşı haklı davayı savunmak üzere çözülmez bir ittifak için nasıl yemin ettikleri konusunda en taze haberleri getiren bir diplomattı. Anna Pavlovna, Pierre'e herhalde Kont Bezuhov'un ölümünden ötürü genç adamın uğradığı taze kaybı anladığını belirten hafif bir hüzünle karşılaşmıştı. Herkes Pierre'i hemen hemen hiç tanımadığı babasının ölümünden dolayı çok üzüldüğüne inandırmayı bir görev sayıyordu. Bu hüzün duygusu tıpkı Aziz İmparatoriçe Maria Fyodorovna'dan söz ettiği vakit yüzünde beliren o derin acıya benziyordu. Pierre bundan gurur duydu. Anna Pavlovna her zamanki gibi ustaca misafir odasında ayrı ayrı gruplar meydana getirmişti. Prens Vasili ile generallerin bulunduğu grup diplomatla meşguldü. Bir başka grup çay masasının etrafında toplanmıştı. Pierre birinci gruba yaklaşmak istedi ama bir savaş alanında aklına binlerce parlak düşünce gelen ve bunları gerçekleştirmeye bile güç bela vakit bulan bir alay komutanının sinirliliği içinde bulunan Anna Pavlovna, Pierre'i görünce parmağı ile elbisesinin koluna dokundu. "Durun, bu akşam sizin için bazı düşüncelerim var." Eline bakıp ona gülümsedi. "Benim iyi elenciğim, sizi taparcasına seven zavallı teyzeme şefkat göstermeniz gerek. Gidip 10 dakika için ona arkadaşlık edin. Çok canınız sıkılmasın diye de size arkadaşlık etmeyi reddetmeyecek olan sevgili kontu gönderiyorum." Güzel Elen teyzeye doğru yürüdü ama Anna Pavlovna sanki ona vazgeçilemez son bir tenbihte daha bulunmak istiyormuş gibi Pierre'i biraz daha yanında alıkoydu. Ona şahane bir yürüyüşle kayar gibi giden güzel kadını göstererek "Ne kadar büyüleyici değil mi?" dedi. "Ne davranış. Böyle bir genç kızda bu ne incelik, ne görgü. İçinden geliyor onun. Bu genç kızı kim alırsa mutlu olacak. Onun yanında yüksek sosyete ile hiç ilgisi olmayan bir koca bile sosyetede hiç sıkıntı çekmeden, farkına bile varmadan en parlak yere ulaşır, öyle değil mi?" Anna Pavlovna sonra "Ben yalnız sizin bu konudaki düşüncenizi öğrenmek istemiştim de" diyerek Pierre'i bıraktı. Pierre Anna Pavlovna'nın Elen'in davranışlarındaki incelikle ilgili sorusuna içtenlikle olumlu bir karşılık vermişti. Elen'i ne zaman düşünmüşse hep onun güzelliği, yüksek sosyetede hiç konuşmadan ağır başlı ve sakin durabilmekte gösterdiği olağanüstü başarısı aklına gelirdi. Teyze iki genci bulunduğu köşede kabul etmişti ama Elen'e karşı duyduğu hayranlığı gizlemek ve daha çok Anna Pavlovna'dan korktuğunu belli etmemek ister gibiydi. İkide bir sanki "ben bu insanlarla ne yapayım" der gibi yeğenine bakıyordu. Anna Pavlovna yanlarından uzaklaşırken tekrar küçük parmağıyla Pierre'in elbisesinin koluna dokundu ve Elen'e bakarak "Umarım ki artık evimde insanın canının sıkıldığını söylemezsiniz" dedi. Elen sanki onu gören herhangi bir kimsenin hayranlık duymamasına ihtimal vermiyormuş gibi gülümsedi. Teyze öksürdü, tükrüğünü yuttu ve Elen'i gördüğüne çok memnun olduğunu Fransızca söyledi. Sonra aynı ifadeyle aynı sözleri Pierre'e tekrarladı. Can sıkıcı ve arada bir kesilen konuşmanın ortasında Elen Pierre'e döndü, ona herkese yaptığı gibi candan güzel gülümseyişiyle baktı. Pierre bu gülümseyişe o kadar alışmıştı ve bu gülümseyiş ona o kadar az şey ifade ediyordu ki buna hiç önem vermedi. O sırada teyze Pierre'in ölen babası Kont Bezuhov'un enfiye kutusu koleksiyonundan söz ediyor, kendi enfiye kutusunu gösteriyordu. Prenses Elen teyzeden kocasının bu enfiye kutusuna işlenmiş resmine bakmak için izin istedi. Pierre enfiye kutusunu almak için masaya doğru eğildi ve öbür masadaki konuşmalara kulak kabartarak "Bu herhalde Vines'in işi" diye tanınmış bir minyatürcünün adını söyledi. Masanın öbür tarafına geçmek için ayağa kalkacak oldu ama teyze enfiye kutusunu Elen'in arkasından uzatıverdi. Elen teyzenin kutuyu uzatabilmesi için öne doğru eğildi ve gülümseyerek arkasına baktı. Her süvarede olduğu gibi o zamanın modasına uygun önü ile arkası açık bir elbise giymişti. Pierre daima mermerdenmiş gibi görünen göğsü o kadar yakın mesafedeydi ki genç adam o miyop gözleriyle elinde olmayarak genç kızın omuzlarıyla boynunun bütün o canlı güzelliğini fark edebiliyordu. Bu güzellik dudaklarına o kadar yakındı ki ona dokunmak için biraz eğilmesi yeterdi. Genç kızın vücudunun sıcaklığını, süründüğü kokuyu duyuyor, nefes aldıkça korsesinin hışırtısını işitiyordu. Yalnız onun üzerindeki elbiseyle bir tüm meydana getiren ve mermermiş hissini veren güzelliğini değil, vücudunun bütün güzelliklerini görüyor, duyuyordu. Bu vücudu örten tek şey üzerindeki elbiseydi. Bir kez de bunu böyle gördükten sonra artık başka türlü göremezdi. Tıpkı insanın bir defa açıklanmış olan bir yalana artık inanmadığı gibi. Ellen arkasına baktı, pırıl pırıl siyah gözleriyle Pierre'in gözlerinin içine bakarak gülümsedi. Bakışı sanki, demek bugüne dek benim ne kadar güzel olduğumu fark etmediniz ha? Benim bir kadın olduğumu hissetmediniz mi? Evet, ben bir kadınım. Herkese, hatta size bile ait olabilecek bir kadınım der gibiydi. O anda Pierre, Ellen'in kendisine eş olması gerektiğini, bunun başka türlü olamayacağını hissetti. Bunu sanki onunla o anda nikahlanıyormuş gibi kesin olarak anlıyordu. Bu işin ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyordu. Hatta iyi olup olmayacağını bilmiyordu. Bunun nedense iyi bir şey olmayacağını da hissediyordu ama bunun böyle olacağı kanısındaydı. Gözlerini indirdi. Onları tekrar kaldırdığı vakit Ellen'in eskiden her gün olduğu gibi gene kendisine öyle uzak ve yabancı bir güzel olarak görmek istedi. Ama artık böyle göremiyordu. Tıpkı bir insanın önceleri sislerin arkasından baktığı vakit bir funda dalını ağaç olarak görmesi ve bir funda dalı olduğunu anladıktan sonra artık bir daha ağaç olarak görememesi gibi. Ellen ona korkunç denecek kadar yakındı. Onu etkilemeye başlamıştı bile. Öyleyken kendisiyle onun arasında iradesinden başka bir engel yoktu. Anna Pavlovna'nın, "Güzel, sizi köşenizde bırakıyorum. Görüyorum ki burada çok iyisiniz." dediğini işitti ve korkuyla, "Yakışık almayacak bir şey mi yaptım acaba?" diye düşünerek etrafına bakındı. Başına gelen şeyi herkesin de kendisi kadar bildiğini sanıyordu. Bir süre sonra büyük gruba yaklaştığı vakit Anna Pavlovna ona, "Petersburg'daki evinizi güzelleştirdiğinizi söylüyorlar." dedi. Bu gerçekti. Mimar ona bunun gerekli olduğunu söylemişti. Pierre de bunu neden yaptığını bile bilmeden Petersburg'daki koca evini onarıyordu. Anna Pavlovna gülümseyerek Pierre'e, "İyi ettiniz ama Prens Vasili'nin evinden ayrılmayın. Prens gibi bir dosta sahip olmak iyi şeydir. Bu konuda bildiğim epey şey var, öyle değil mi?" diyordu. "Siz daha o kadar gençsiniz ki öğütlere ihtiyacınız var. Yaşlılığın verdiği haklara dayanarak konuşmama kızmayın." Yaşlarından söz ettikten sonra daima bir şeyler bekleyerek susan kadınlar gibi bir süre sustu. Sonunda "Evlenirseniz o başka" dedi ve ikisine birden baktı. Ne Pierre Ellen'e ne de Ellen ona bakıyordu. Ama gene de genç kız Pierre'e çok çok yakındı. Pierre bir şeyler mırıldanarak kızardı. Genç adam eve döndükten sonra başına geleni düşünerek uzun bir süre uyuyamadı. Başına gelen neydi? Hiçbir şey. Yalnız anlıyordu ki çocukluğunu bildiği bu genç kız onun harikulade güzel olduğunu Pierre'e söyledikleri vakit dalgın dalgın "Evet, güzel" dediği bu kadın kendisinin olabilirdi. Ama o budalanın biridir. Kendim bile budala olduğunu söylemişimdir diye düşünüyordu. Bu sevgi değil ki. Aksine onun benim içimde uyandırdığı bu duyguda bir adilik, haram olan bir şey var. Bana kardeşi Anatol'ün ona aşık olduğunu, onun da kardeşini sevdiğini, arada birçok şeylerin olduğunu, bu yüzden Anatol'u uzaklaştırdıklarını söylemişlerdi. Kardeşi Ipolit, babası da Prens Vasili. Kötü. Bunları düşünürken daha bu düşünceler bitmeden bu ilk düşünce dizisinin altından bambaşka bir dizi düşüncenin çıktığını, Ellen'in değersiz bir varlık olduğunu düşünürken aynı anda genç kadının kendisine nasıl bir eş olacağını, onu nasıl sevebileceğini, ne kadar başka bir kadın olabileceğini, onun için işittiği ve düşündüğü şeylerden hepsinin yanlış çıkabileceğini de aklından geçirdiğini fark ediyordu. Sonra onu Prens Vasili'nin kızı olarak değil de yalnız gümüş renkli bir elbiseyle örtülü bütün bir vücut olarak gördü. İyi ama neden daha önce böyle bir şey hiç aklıma gelmedi diye düşündü. Gene bunun imkansız bir şey olduğunu, bu evlenmede aşağılık, ters ve kendisine şerefsiz görünen bir taraf bulunduğunu söyleyip durdu. Onun eskiden söylediği sözlerle eski bakışlarını, onları birlikte görenlerin söz ve bakışlarını hatırladı. Anna Pavlovna'nın ona evden söz ederken söylediği sözler ve bakışları, Prens Vasili'nin de buna benzer yüzlerce imada bulunduğu, başkalarının da bu gibi imalar yaptıkları aklına geldi. O zaman iyi bir şey olmadığı belli olan, yapmaması gereken bir işin yapılması için kendisini bağlayacak herhangi bir davranışta bulunmuş olmaktan müthiş bir korku duydu. Ama bir taraftan bunları düşünürken, diğer taraftan onun hayali bütün dişiliği, bütün güzelliğiyle gözlerinin önünde canlanıyordu. 1805 yılı Kasım ayında Prens Vasili'nin teftiş için 4 ile gitmesi gerekiyordu. Bu işi aynı zamanda bakımsız kalmış çiftliklerine uğramak ve oğlu Anatol o sırada alayındaydı, alıp onunla birlikte Prens Nikolay Andreyevich Bolkonski'nin evine giderek onu o zengin ihtiyarın kızıyla evlendirmek için sağlamıştı. Ama yola çıkmadan önce Pierre'le olan işlerini bir çözüme bağlaması gerekiyordu. Pierre ise gerçi son günlerde hep evde, daha doğrusu orada oturduğu için Prens Vasili'nin evinde geçiriyor, elinin yanında bütün aşıkların yaptığı gibi budalalık ediyor, gülünç oluyor, heyecanlanıyor ama hala evlenme teklifinde bulunmuyordu. Prens Vasili bir sabah kendisine bu kadar çok şey borçlu olan Pierre'in, Tanrı onu affetsin, bu işte gerektiği kadar iyi davranmadığını düşünerek derin derin içini çekti. Bunlar iyi hoş ama bir sona bağlanması gerek diye söylendi. Gençlik, havailik, evet, neyse Tanrı onu affetsin. Böyle düşünerek kendisinin iyi kalpliliğini zevkle hissediyor, bir sona bağlanması gerek diyordu. Öbür gün Lola'nın isim günüdür. Birkaç kişiyi davet ederim. Eğer o zamanda ne yapması gerektiğini anlamazsa artık bu işe ben karışırım. Evet, ben karışırım. Ben her şeyden önce babayım. Anna Pavlovna'nın suvaresinden ve Ellen'le evlenmesinin bir felaket olacağına, ondan kaçması, oradan gitmesi gerektiğine karar verdiği geceden 1,5 ay sonra Pierre bu kararına rağmen Prens Vasili'nin evinden taşınmıyor, her gün herkesin gözü önünde ona daha çok bağlandığını, ona bir türlü eskisi gibi bakamadığını, ondan kurtulamadığını, bunun korkunç bir şey olduğunu, eninde sonunda hayatını onunla birleştirmek zorunda kalacağını büyük bir korkuyla hissediyordu. Belki de onunla maceraya girişmekten kendini alıkoyabilirdi. Ama gün geçmiyordu ki o zamana kadar nadir olarak toplantılar yapılan Prens Vasili'nin evinde bir gece toplantısı yapılmasın. Pierre de herkesin neşesini bozmamak, başkalarının bekleyişini boşa çıkarmamak için o geceye katılmak zorunda kalmasın. Prens Vasili evde bulunduğu nadir anlarda Pierre'in yanından geçerken elini tutup aşağı doğru çekiyor ya da dalgın dalgın tıraşlı buruşuk yanağını ona uzatıp öptürüyordu. Sonra da ya yarın görüşürüz ya öğle yemeğinde görüşelim yoksa seni göremem ya da ben senin hatırın için burada kalıyorum gibi sözler söylüyordu. Ama kendisinin söylediği gibi Pierre'in hatırı için orada kalmasına rağmen onunla iki söz bile etmiyordu. Pierre ise onun beklediklerini boşa çıkaramayacağını, böyle bir şeyi yapamayacağını hissediyordu. Her gün kendi kendine hep aynı şeyi tekrarlıyor, artık onu anlamalı ve şu soruların cevabını vermeliyim. O nasıl bir kadındır? Ben daha önceleri mi aldanıyordum yoksa şimdi mi aldanıyorum diyor. Bazen, hayır o aptal bir kız değildir, hayır o harikulade bir genç kızdır diye söyleniyordu. Hiçbir zaman, hiçbir konuda yanılmıyor, hiçbir zaman saçma bir söz ağzından çıkmamıştır. Zaten az konuşuyor, ne söylese daima gösterişsiz bir tavırla, daima açıkça söyler. Hiçbir zaman çekingen bir tavır takınmadı, şimdi de takınmıyor. Demek kötü yürekli bir kız değil. Sık sık Ellen'le konuşmalara girişecek oluyor, yüksek sesle düşünüyormuş gibi söyleniyor. Her seferinde de Ellen ona ya yerinde söylenmiş ve o konuyla ilgilenmediğini gösteren kısacık bir sözle ya da Pierre'e üstünlüğünü daha belirli olarak gösteren sessiz bir gülümseyişle, bir bakışla karşılık veriyordu. Bu gülümseyişin yanında her çeşit düşünceyi saçma bulmakta hakkı vardı. Genç kız Pierre'e her zaman neşeyle güvendiğini gösteren ve yalnız ona yönelen neşeli bir gülümseyişle hitap ederdi. Bu gülümseyişte her zaman yüzünü süsleyen o genel anlamdaki gülümseyişinden çok daha önemli şeyler vardı. Pierre biliyordu ki herkes eninde sonunda bir tek kelime söylemesini, bilinen bir çizginin öbür tarafına geçeceğini de biliyordu. Ama o korkunç adımı atacağını düşündüğü vakit bile bütün varlığını anlaşılmaz bir dehşet duygusu sarıyordu. Kendisine korku veren o uçuruma doğru gittikçe daha hızlı sürüklendiğini hissettiği o 1,5 aylık süre içinde binlerce defa kendi kendisine "Bu ne böyle?" diye sormuştu. Kararlı olmak gerek, yoksa bende karar verecek bir kuvvet yok mu? Karar vermek istiyordu ama dehşet içinde hissediyordu ki bu iş söz konusu olunca kendisinde bulunduğunu düşündüğü ve gerçekte sahip olduğu kararlılık yok oluyordu. Pierre ancak kendilerini tam anlamıyla tertemiz saydıkları zaman kuvvetli olabilen insanlardandı. Anna Pavlovna'nın evinde enfiye kutusuna eğilirken içinde o istek uyandığından beri bilinçaltı bir suçluluk duygusu kararlılığını felce uğratıyordu. Ellie'nin isim günü Prens Vasili'nin evinde prensesin dediği gibi en yakın olan birkaç kişi, birkaç akraba ile ahbap toplanmıştı. Bütün bu akrabalarla ahbaplara hissettirilmişti ki isim günü kutlanan genç kızın kaderi o gün belli olacaktı. Misafirler akşam yemeğindeydi. Bir vakitler güzel olan gösterişli heybetli prenses Kuragina sofranın şeref yerinde oturuyordu. İki yanında yaşlı bir general, generalin karısı ve Anna Pavlovna Scherer gibi en saygıdeğer konuklar oturuyordu. Masanın ucunda ise daha genç ve daha az saygıdeğer konuklar yer almışlardı. Pierre ile Ellen ev halkından sayıldıkları için yine orada oturuyorlardı. Prens Vasili yemek yemiyordu. Neşeli bir ruh hali içinde masanın etrafına dolaşıyor, arada bir konuklardan birinin ya da bir başkasının yanında oturuyordu. Herkese kayıtsız bir tavırla hoş sözler söylüyor, yalnız Pierre ile Ellen'e bir şey demiyor, onların orada bulunduklarını fark etmiyormuş gibi davranıyordu. Prens Vasili'nin hali herkesi neşelendiriyordu. Mumlar ışıl ışıl yanıyor, gümüş kristal sofra takımlarıyla bayanların elbiseleri, apoletlerin simleriyle sırmaları pırıl pırıl parlıyor, masanın etrafında kırmızı kaftanlı uşaklar dolaşıp duruyor, bıçak, bardak, tabak sesleriyle sofrada yapılan konuşmaların neşeli mırıltısı duyuluyordu. Masanın bir ucunda yaşlı bir mabeyincinin ihtiyar baronesi ona çılgınca aşık olduğuna inandırmaya çalıştığı, baronesin buna güldüğü, öbür ucunda da Maria Viktorovna adında bir kadının başarısızlığından söz edildiği işitiliyordu. Sofranın ortasında oturan Prens Vasili dinleyicilerin dikkatini üzerinde toplamıştı. Dudaklarında şakacı bir gülümseyişle çarşamba günü yapılan son devlet şurası toplantısını ve bu toplantıda Petersburg'un yeni askeri valisi Sergey Kuzmich Vyazmitonov'un Çar Alexander Pavlovich'in cepheden gönderdiği o dillere destan olan iradesini nasıl okuduğunu anlatıyordu. Hükümdar Sergey Kuzmiç'e gönderdiği bu iradede her taraftan halkın bağlılığını gösteren bildiriler aldığını, böyle bir milletin başı olmakla gurur duyduğunu ve ona layık olmaya çalışacağını yazıyordu. İrade şöyle başlıyordu. Sergey Kuzmiç, her taraftan haber aldığıma göre vesaire. Hanımlardan biri, demek Sergey Kuzmiç sözlerinden ötesini okuyamadı öyle mi diye soruyordu.